Enflasyon nedir? Döviz piyasalarında işlem yapanlar gün boyunca ülkelerin paralarını alıp satarlar. Piyasalarda yapılan her işlemin bir amacı olduğu gibi bu alım satımların da bir amacı vardır. Döviz piyasalarındaki alışverişin en büyük nedeni enflasyon adı verilen kavramdır. Enflasyon, paramızın en büyük düşmanlarından biridir. Diyelim ki ilkokul yıllarınızda annenizden 8 lira aldınız ve hamburgerciye gidip bir Big Mac yediniz. Eğer bir yıl sonra annenizden yine 8 lira alıp Big Mac yemeye gittiğinizde, Big Mac'in fiyatının 9 liraya yükseldiğini görürseniz, bunun adı enflasyondur. Sizin harçlığınız hala 8 lirayken, Big Mac 9 lira olmuştur ve harçlığınız artık Big Mac almaya yetmemektedir. Şimdi iki seçeneğiniz vardır. Ya annenize gider ve harçlığınızı 9 liraya yükseltmesini istersiniz, ya da Big Mac almaktan vazgeçersiniz. Karar size kalmış. Ne dersiniz? Hangi seçenek daha cazip? Şimdi size enflasyonla ilgili bir anekdot anlatmak istiyorum. Adı annemin beyaz çantası. Rahmetli annemin dolabında beyaz bir çanta dururdu. Çantanın içinde bir takım kağıtlar ve küçük deftercikler vardı. Kardeşim ve ben o çantayı açar, içindekilerin ne olduğunu anlamaya çalışır, sonra kapatıp yerine koyardık. Yıllar sonra bu çantadakilerin anne ve babamın zaman içinde yatırım amacıyla almış oldukları bazı tahviller, tasarruf bonoları ve banka mevduat cüzdanları olduğunu anladık. Ancak üzülerek gördük ki bu tahvillerin bir kısmı şirketlerin batması ile değersiz hale gelmişti. Diğer yandan 1970 ve 1980'li yıllardaki yüksek enflasyon nedeniyle bankalarda unutulan mevduatlarımızın alım değerinin çok düştüğünü anladık. Örneğin, kardeşimin doğumunda bir akrabamızın onun adına bankada açmış olduğu ve o yıllarda hatırı sayılabilecek bir miktar olan 100 liranın artık bir ciklet bile alamayacağını görmüştük. İyi bir iş adamı olan babam ve çok tutumlu biri olan rahmetli annem yıllar boyunca başarılı gayrimenkul yatırımları yapmış olmalarına rağmen faizli enstrümanlar konusunda enflasyona ve zamana yenik düşmüşlerdi. Buradan çıkaracağımız ders, yatırımlarınızın durumunu sürekli takip edin. Enflasyon, yani paranın alım gücünü kaybetme riskini hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Enflasyon canavarı. Paranız değersizleşmeye başladığında, tıpkı Big Mac'in fiyatının artması gibi, paraların üzerinde yazan rakamlar da büyümeye başlar. Bununla birlikte en küçük paralar değersiz olmaya başlar ve onların yerine daha büyük paralar gelir. Mesela, fiyatlar artınca en küçük para 1 lira ise eğer pek kullanılmamaya başlanır. O küçük paraya kimse ihtiyaç duymaz. Onun yerine daha büyük bir para konulur. İşte enflasyon paramızın değerini yediği için enflasyon canavarı olarak anılır. Bakın bu canavar ülkelerin başına ne dertler açtı. Paralarının değerini yiyerek onlara ne kadar büyük paralar bastırdı. Birazdan söyleyeceğim rakamlar ülkelerin bastıkları paraların üzerinde yazan rakamlardır. Karşılaştırma yapmanız için söyleyelim, ülkemizde şu anda kullanılan en büyük para 200 liradır. Örneğin Almanya'da 1923 yılında 100 trilyon marklık banknot vardı. Brezilya'da 1942 yılında 2.75 kentilyonluk banknot vardı. Zimbabwe'de 2009 yılında 100 trilyonluk banknotlar vardı. Ne büyük rakamlar değil mi? Neden döviz alıp satarız? Şimdi size üçüncü bir seçenek olduğundan bahsedeceğiz. Üstelik bu seçenek o kadar cazip ki hem annenizden harçlığınızın arttırmasını istemeyeceksiniz hem de istediğiniz Big Mac'i yiyebileceksiniz. Nasıl mı? Öncelikle şöyle düşünmeliyiz. Bu yıl Big Mac fiyatları artıp 9 lira olabilir. Ama benim 8 liram var ve eğer fiyatlar artarsa ben Big Mac alamam. Öyleyse bir şeyler yapmalıyım. Eğer böyle düşünüyorsak, şimdi bir döviz piyasasına gitmeli ve şöyle bir alışveriş yapmalıyız. Biraz önceki örnekte dolar kurunun 2 lira olduğunu söylemiştik. Yine öyle olduğunu varsayalım. Bu durumda elimizdeki 8 lirayı vererek karşılığında 4 dolar alabiliriz. Böyle de yaptığımızı düşünelim. Böylece paramızı dolara çevirmiş olduk. Artık 8 liramız değil, 4 dolarımız var. Bir yıl geçip Big Mac fiyatı 9 liraya yükseldiğinde, muhtemelen satın aldığımız doların değeri de 9 liraya yükselecektir. O zaman elimizdeki 4 doları yine döviz piyasasına vererek karşılığında 9 lira alacağız. Şimdi artık 9 liramız var ve gidip Big Mac'imizi alabiliriz. İşte bu basit hikayede olduğu gibi parasının değerini kaybetmek istemeyen ülkeler, şirketler ve büyük yatırımcılar döviz piyasalarında böyle alışverişler yaparlar. Kendi paralarını başka ülkelerin paralarıyla değiştirerek o ülkelerle yapacakları alışverişlerde tıpkı sizin Big Bag alışverişinizde olduğu gibi yükselen fiyatlar karşısında zor durumda kalmadan alışverişlerini tamamlarlar. Döviz işlemlerinde akıldan çıkarılmaması gereken en önemli kavramın enflasyon olduğunu asla unutmayın. Paramızın azılı düşmanı. Paramıza ne kadar iyi davranırsak davranalım, dünyadaki bütün ülkeler bu canavarla mücadele etmekten kurtulamazlar. Enflasyon, paranın ondan ayrılamayan kötü bir özelliği gibidir. Tıpkı kaplumbağa ile akrep hikayesinde olduğu gibi. Yüzme bilmeyen akrep, nehrin karşı kıyısına geçmek için kaplumbağadan yardım ister. Kaplumbağa bu teklife önce karşı çıkar. Ne de olsa akrep tehlikelidir. Akrebin yüzerken onu ısırmayacağını kim garanti edebilir? Fakat akrep, kaplumbağanın bu düşüncesinin mantıksız olduğunu söyler. Eğer akrep yüzerken kaplumbağayı ısırırsa, ikisi birden suya batıp boğulacaklardır. Akrep neden bu riski alsın ki? Bu düşünce kaplumbağanın aklına yatar ve akrebi sırtına alarak karşı kıyıya doğru yüzmeye başlar. Fakat nehrin ortasına geldiklerinde akrep kaplumbağayı ısırıverir. İkisi birlikte suya batarken kaplumbağa akrebe kendisini neden ısırdığını sorar. Akrebin yanıtı şöyledir: "Çünkü benim doğam böyle." Evet, tıpkı bu kısa hikayede anlatıldığı gibi enflasyon da paranın doğasının gizli bir parçası, yaratılışının görünmeyen bir özelliğidir. Bunu asla unutmayın. Piyasalarda kazanmak hiç kolay değildir. Şimdi bu Big Mac hikayesini okuyanların aklına şu soru mutlaka gelmiştir: piyasalarda kazanmak bu kadar kolay mı? Keşke her şey Big Mac alışverişinde olduğu gibi kolay olsa. Piyasalarda milyonlarca kişi alışveriş yapmak için her an hazır bulunur. Her biri farklı bir alışveriş yapacağı için kimin hangi alışverişi yaptığını bilmek pek mümkün değildir. O nedenle sizin düşünceleriniz her zaman doğru olamayabilecektir. Hatırlıyorsunuzdur, az önce Big Mac fiyatının yükseleceğini düşünmüştük ve öyle de olmuştu. Ama öyle olmayabilirdi de. Çünkü gelecekte ne olacağını hiç kimse bilemez. Piyasalarda alışveriş yapan milyonlarca kişinin her biri farklı bir düşünce içinde olabilir. Herkesin farklı bir düşünceye ve beklentiye sahip olduğu bir yerde neyin olacağını kim düşünebilir, öyle değil mi? Piyasalarda alışveriş yapan kişilerin her birinin farklı bir arz veya talebe sahip olduğundan daha önce bahsetmiştik. Herkesin farklı bir alışveriş düşüncesinin olması, onların verecekleri kararların da farklı olması anlamına gelecektir. Herkesin kararının farklı olması, sonuçta birçoğunun kararının hatalı olması anlamına gelecektir. Hatta bazen herkesin kolayca verebileceği bir doğru karar bile bu farklı düşünceler nedeniyle verilemez. Şimdi size insanların piyasalarda neden hatalı kararlar verdiklerini ve bunun sonucunda nasıl kaybettiklerini gösteren bir yarışmadan bahsedeceğiz. Bakalım sorulan sorunun doğru yanıtını siz bulabilecek misiniz? Bir Amerikan gazetesi 1997 yılında bir yarışma düzenler. Yarışmayı kazanacak kişilere küçük bir hediye de verilecektir. Yarışmanın çerçevesi şöyledir: okuyuculardan 0 ile 100 arasında bir sayı seçmeleri istenir. Seçilen sayıların ortalamasının 3'te 2'sine en yakın olan sayıyı tahmin eden yarışmacı yarışmayı kazanacaktır. Gazete soruyu biraz daha açıklamak için basit bir örnek verir. Örneğin yarışmaya 5 kişinin katıldığını ve seçilen sayıların 10, 20, 30, 40 ve 50 olduğunu varsayalım. Bu durumda ortalama 30 olacak ve 30'un 3 bölü 2'si 20 olduğundan 20 sayısını seçen kazanacaktır. Sizin de düşüneceğiniz gibi bu sorudaki en önemli nokta, eğer kazanmak istiyorsanız, diğer oyuncuların nasıl düşündüğünü bilmeniz gerektiğidir. Eğer herkesin 20'yi seçeceğini düşünüyorsanız, kazanmak için 20'nin 3'te 2'si olan 14'ü seçmeniz gerekiyor. Peki ya herkes sizin gibi düşünür ve 14'ü seçerse, bu durumda kazanmanız için onu seçmeniz gerekecektir. Bu şekilde düşünmeye devam ettiğiniz sürece, sonunda kazanmanız için biri seçmeniz gerektiği düşüncesine ulaşırsınız. Fakat böyle bir yarışmada herkesin biri seçmeyeceği açıktır. Gazetenin açıkladığı rakama göre kazanan 13'tür. Eğer kazanan rakam 1 olsaydı birçok kişi, Hatta belki de herkes kazanmış olacaktı. Ne yazık ki çok az kişi kazanmıştı. İşte piyasaların genel işleyişi de bu hikayedeki gibidir. Daima kaybedenler ve kazananlar vardır ve bu hiç değişmez. O nedenle piyasalar her zaman bilgili, dikkatli ve temkinli hareket edilmesi gereken yerlerdir. Şimdi sizlerle borsalarda kazanıp kaybetme ile ilgili bir anekdot paylaşacağım. Yıllar önce yöneticiliğini yaptığım bir aracı kuruma bir müşteri geldi. Yaklaşık 1 milyon Amerikan doları tutarında bir miktar ile hesap açarak hisse senedi alım satım işlemlerine başladı. Başarılı bir iş adamı ve gerçekten çok zeki birisi olan S, onun da adını burada vermiyorum, aynı zamanda çok da sempatik bir kişiliğe sahipti. Kısa zamanda borsada işlem yapan büyük yatırımcılarıyla dostluklar kurarak borsanın önemli işlemcilerinden birisi konumuna geldi. Fazla tecrübesi olmamasına rağmen borsanın dengelerini kısa zamanda çözense, borsanın yükselme trendinde olmasından da yararlanarak borsadaki varlığını 1,5 yıl gibi bir süre içinde 7 milyon Amerikan doları seviyesine, yani 7 katına çıkardı. Bu başarıyla kendisine olan güveni iyice artan S, bir gün beni arayarak hisse senedi kredisi talebinde bulundu. Ben de kendisine hisse senedi kredisi kullanmamasını, aksine 5 milyon Amerikan dolarını borsa dışına çıkarmasını ve bununla o zamanlar %8 civarında faizi olan 30 yıllık Amerikan tahvilleri almasını tavsiye ettim. S, kredi talebini reddetmemiz üzerine hesabını o zamanlar yüksek miktarda kredi kullandıran bir bankaya taşıdı. Ve eskisine oranla çok daha yüksek boyutlu işlemler yapmaya başladı. Artık şirketimizden çok az işlem yaptığı için durumunu takip edemiyorduk. 2001 krizinin zirveye vurduğu ve borsada hisse senetlerinin ardı ardına alıcısız kapandığı ve fiyatların çok sert düştüğü günlerden birinde, S beni arayarak bir hissenin satışında kendisine yardımcı olmamızı rica etti. Elimizden geleni yaptık ve hisselerini satmasına yardımcı olduk. Gün sonunda beni arayarak borsadaki tüm birikimini sıfırladığını söyledi. Çok üzüldüm, karşılıklı helalleşerek vedalaştık. Yıllar sonra S ile havaalanında uçak beklerken karşılaştık ve geçmiş günlerden söz etmeye başladık. Kendisine 7 milyon doları nasıl kaybettin sevgili dostum diye serzenişte bulunduğumda bana, ne 7 milyonu, hesabım kriz öncesi 45 milyon dolar seviyesine çıkmıştı cevabını verdi. O gün S ile sohbete dalıp uçağımı kaçırdım ama bu arkadaşımın tecrübesi benim için herkesle paylaşmam gerektiğini düşündüğüm önemli bir ders oldu. Neydi bu ders? Borsada al-sat ile para kazanmak ilk bakışta çok zor görünmeyebilir ama sürekli başarı neredeyse imkansızdır. Kredi kullanarak yüksek miktarlı alım-satım yapmanın sonu genelde felakettir. Hisse senedi uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Fırsat maliyeti. Birçok piyasa ve enstrüman arasından hangisine yatırım yapacağımızın kararını vermek oldukça zor bir iştir. Biriktirdiğiniz tasarrufları bir bankada açtıracağınız hesaba yatırarak faiz geliri elde edebileceğiniz gibi bir şirketin hisse senetlerini de alabilirsiniz. Peki bu seçimi yapmanın duygusal tercihlerimizden öteye matematiksel bir çözümü olabilir mi? Verilen bir yatırım kararının gelecekte ne getireceğini hesaplamak çoğu zaman çok kolay değildir. Mesela paranızı bir yıl vadeli olarak bankaya yatırırsanız bir yıl sonunda kazanacağınız para bellidir. Fakat eğer bankaya değil de hisse senedi alarak değerlendirseydiniz, ne kadar kazanacağınızı bilemezsiniz. Bu nedenle ikisi arasında seçim yaparken gelecekte ne getireceğini bilerek karar vermeniz imkansızdır. Yine de ekonomide asla umutsuzluğa yer yoktur. Her zaman bir çözüm yolu vardır, böyle zor durumlarda bile. Şimdi size öğreteceğimiz kavramı iyi öğrenirseniz, hayatınız boyunca karşılaşacağınız seçenekler arasında karar vermenizi kolaylaştıracak sihirli bir DNA'ya sahip olmuşsunuz demektir. Hem de sizi herkesten daha akıllı kılacak bir DNA. İnsanlar hayatlarının her anlarında öyle ya da böyle seçim yapmak zorunda kalırlar. Okuyacağımız kitabı, giyeceğimiz ayakkabıyı, seyredeceğimiz filmi veya yapacağımız yatırımı seçmek durumundayız. Neden seçim yaparız sorusunun üzerine düşünen ekonomistler iki yanıt bulmuşlardır. Birincisi, dünyadaki kaynakların sınırlı olduğudur. Yani ayakkabı almak istiyorsak sonsuz sayıda seçenek yoktur. Eğer hızlı karar verip birini seçmezsek istediğimiz ayakkabıyı alamayabiliriz. İkinci neden ise ihtiyaçlarımız sınırsız olsa da alım gücümüzün, yani paramızın sınırlı olduğu gerçeğidir. Beğendiğimiz tüm ayakkabıları alacak paramız olmadığı için paramızın yettiği kadarını seçmek zorundayız. Bu iki sebep bizi seçim yapmaya yöneltir. Öyleyse şimdi şu soruya cevap vermeye çalışalım. Üniversiteyi bitirdiniz ama iki seçenek arasında karar veremiyorsunuz. Birinci seçenek, hemen bir işe girmek ve aylık 5000 lira maaşla çalışmak. İkinci seçenek ise, aylık maliyeti 2000 lira olan bir master programına 10 ay boyunca devam etmek ve sonra iş hayatına başlamak. Ne dersiniz? Hangi seçenek daha cazip? Gönlünüzden geçene göre karar verebilirsiniz elbette. Ama sizi herkesten akıllı kılacak ekonomik bir karar vermek istiyorsanız, fırsat maliyeti denilen bu altın değneği öğrenmeniz gerekir. Fırsat maliyetinin ne olduğunu öğrenmek için basit görünen ama hiç de öyle olmayan şu soruyla başlayalım. Master programının size 10 aylık maliyeti ne kadardır? Cevabınız muhtemelen 20 bin lira olacaktır. Çünkü her ay 2 bin lira ödersek 10 ayda 20 bin lira ödeyeceğiz demektir. Eğer cevabınız buysa, maalesef fırsat maliyeti denilen sihirli değneği bilmiyorsunuz demektir. Master programının size olan 10 aylık maliyeti 70 bin liradır. İnanamadınız değil mi? Tam 70 bin lira. Master programının size olan maliyetini bulmak için sadece cebinizden çıkan parayı düşünmeyin. Eğer sadece onu dikkate alırsanız, cevap sizin de hesapladığınız gibi 20 bin liradır. Hesaplamaya ilave etmeniz gereken bir konu daha var. O da şudur. Eğer master programına gitmeyip bir işe başlasaydınız, her ay 5000 lira kazanacaktınız ve 10 ay sonunda cebinize 50000 lira girecekti. Bu programı seçerek hem 50000 liralık gelirden oldunuz hem de 20000 lira ödemiş oldunuz. Yani master programını seçmenin size olan toplam maliyeti 70000 liradır. İşte buna ekonomide fırsat maliyeti denir. Master programına katılmak ve hemen işe başlamak arasında karar vermek için işe başlamanın maliyetini de hesaplamanız gerekir. Bunu hesaplamak için ise yine bazı tahminler geliştirmek zorundasınız. Mesela bu programı bitirmiş olmak sizin işe başlangıç ücretinizi arttıracaktır. İş hayatında diğer arkadaşlarınıza göre daha çabuk terfi edecek ve daha geniş imkanlara kavuşacaksınız. Tüm bunların bir karşılığı vardır. Ve sizin bunları hesaplayıp değerlendirmenize katmanız gerekir. O aşamaya geldiğinizde hepinizin bunu yapacağınızdan eminiz artık. Çünkü fırsat maliyetinin nasıl hesaplandığını öğrendiniz. İşte yatırım kararlarınızda da fırsat maliyetlerini hesaplayarak hangisinin sizin için en uygun seçenek olduğuna karar verebilirsiniz. Ama bunu yapabilmeniz için iki kavramı daha iyi bilmeniz gerekir. Belirsizlik ve risk. Belirsizlik ve ikiz kardeşi risk. Eğer belirsizlik ve risk olmasaydı, piyasalarda olmazdı herhalde. Çünkü bu ikiz kardeşler, piyasaların en önemli var olma nedenidir. Düşünün bir kere, sizce bu yıl hangi takım şampiyon olur? Taraftarı olduğunuz takımın şampiyon olacağını söylemek kolaydır. Ama bundan emin olamazsınız. Sizin oyuncuların çok iyi, diğer takım oyuncularının çok kötü olduğunu söylemek abartılı bir değerlendirme olabilir. Ya da oyun şeklinizin daha zekice, takımınızın daha uyumlu olduğunu da söyleyebilirsiniz düşüncenizi desteklemek için. Muhtemelen diğer takımın taraftarları da kendi takımları hakkında aynı şeyleri düşünüyordur. Şampiyon takım belli olduğunda birçoklarının tahminlerinin doğru olmadığı ortaya çıkacaktır. Geleceğin önceden tahmin edilmesindeki zorluklara ekonomistler belirsizlik derler. Bu nedenledir ki, Atinalı filozof Protagoras, aklınla vardığın bazı bilgiler aldatıcı olabilir diyerek bizleri uyarır. Belirsizlik altında seçim yapmak tıpkı altı adam ve bir fil hikayesindeki gibidir. Altı adamın her birinden karanlıkta duran bir filin farklı bir parçasına dokunmaları ve dokundukları şeyin ne olduğunu tahmin etmeleri istenir. Filin boynuzlarına dokunan mızrak, kulaklarına dokunan yelpaze, gövdesine dokunan duvar, kuyruğuna dokunan halat, hortumuna dokunan yılan ve ayağına dokunan kişi ise ağaç olduğunu düşünür. Belirsizlik, bu hikayedeki gibi bizi çoğunlukla hatalı kararlara yöneltebilir. Piyasalarda bir yatırım kararı verdiğiniz zaman gelecekte neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Her şey planladığınız gibi gidebilir de, gitmeyebilir de. Tüm sonuçlara hazırlıklı olmalısınız. Antik çağ filozoflarından Anaximenes'in şu sözü bu konuda nasıl düşünmemiz gerektiğini bize oldukça güzel anlatır. Unutma, güneş kızartır, karartır, eritir, yakar. Demek ki aynı nedenin çeşitli sonuçları olabiliyor. Evet, filozofun dediği gibi aynı nedenin çeşitli sonuçları olabilir. Belirsizliğin en önemli sonucu, ikiz kardeşi risktir. Size az önce hangi takımın şampiyon olacağını sormuştuk. Siz de doğal olarak desteklediğiniz takımın şampiyon olacağını söylemiştiniz. Sizin riskiniz, takımınızın şampiyon olamama olasılığıdır. Bunun sizin açınızdan neden risk olduğunu düşünüyorsanız hemen söyleyelim. Çünkü arkadaşlarınız sizinle alay edecekler de o yüzden. Bunu istemezsiniz, öyle değil mi? İşte piyasalarda da böyle riskler vardır. Yatırım kararlarınızın gelecekte ne getireceğini bilemediğiniz için kötü olasılıklar sizin açınızdan riski ifade eder. Yatırımcılar bu kavramı iyi bildikleri için yatırımlarında her zaman ölçülü olmayı seçerler. Riski az sevenler daha az riskli yatırımları tercih ederken, riski daha çok sevenler daha riskli yatırımlara yönelirler. Acaba siz riski ne kadar seviyorsunuz? Hiç merak ettiniz mi? Eğer bunu merak ediyorsanız, şimdi soracağımız basit soruya yanıt vermeyi deneyebilirsiniz. Bir yazı tura oyununa katıldığınızı düşünün. Para havaya atılmadan önce size şöyle bir teklifte bulunuyor. Hiçbir şey yapmadan 10 lira alıp gitmeyi mi, yoksa yazı ve tura seçeneklerinden birini seçip kazanmanız halinde 20 lira almayı mı tercih edersiniz? Bu sorunun yanıtı, riski sevmeyenler açısından 10 lira alıp oyuna girmemektir. Riski sevenler ise oyuna girip 20 lira kazanmak isteyeceklerdir. Hiçbir şey kazanamama ihtimalleri olduğu halde 20 lira kazanmayı oyuna girmeden 10 lira kazanmaya tercih edeceklerdir. Böyle bir oyunda riski sevenlerin ikinci seçeneği tercih ettiğini sanıyoruz siz de tahmin etmişsinizdir. Artık riskin ne olduğunu anladığınıza eminiz. O nedenle şu soruya rahatça yanıt vereceksiniz. Neden sınavlardan önce ders çalışırız? Evet, sizin de düşündüğünüz gibi çalışmazsak sınavdan düşük puan alma riskimiz çok yüksektir. Ne kadar çok çalışırsak düşük puan alma riskimiz o kadar düşer. En eski yatırım aracı, altın. Altını ziynet eşyalarında sıkça karşılaştığımız bir metal olarak tanısak da, aslında bundan çok daha önemli bir maddedir. Parlak sarı rengi ve ışıl ışıl parıldayan yumuşak dokusuyla, gören herkesi etkileyen bir güzelliğe sahiptir. Havadan ve sudan etkilenmeyen yapısı, asitlere karşı dayanıklılığı ve kolay işlenebilme özellikleri nedeniyle, İlk çağlardan beri tüm uygarlıkların ilgisini çekmiştir. Ama ekonomi açısından önemi, estetik görüntüsünden ve kimyasal özelliklerinden kaynaklanmaz. Bundan daha kritik bir öneme sahiptir. Altın, dünya üzerindeki nadir elementlerden biri olarak kabul edilir. Bilim insanlarının tahminine göre, dünyada bugüne kadar çıkarılan altın rezervi 160 bin tondur. Bu rakam size pek bir şey ifade etmemiş olabilir. Ama şimdi duyduklarınıza inanamayacaksınız. 160 bin ton, eni, boyu ve yüksekliği 20 metre olan bir odaya sığabilecek bir altın büyüklüğünü ifade eder. Evet, gerçekten öyle. Dünyada bugüne kadar çıkarılan altınla sadece 20 metrelik bir küp yapabilirsiniz. Hepsi bu. İşte altın bu kadar nadir bir element olduğu için ekonomik açıdan da son derece kıymetlidir. Merkez Bankası nedir? Altının ekonomik açıdan önemi, merkez bankalarının kurulması ile daha da artmıştır. Merkez bankaları, ülkelerin ekonomik hayatlarının en önemli kurumlarıdır. Paranın yaratıcısı ve değerinin koruyucusudur. Bu nedenle her ülkenin bir merkez bankası vardır. Peki, altının merkez bankaları ile ilişkisi nereden kaynaklanır? İlk çağlardan bu yana insanlar, altının kıymetli bir maden olduğunu düşündükleri için, onu ticaret hayatlarında da kullanmışlardır. Alışverişler altınla yapılmış ve altına sahip olan zengin sayılmıştır. Yani altın para gibi görülmüştür. Fakat ticaret hayatı geliştikçe altın gibi ağır bir metali taşımak zorlaşmıştır. Bu süreçte altın yerine geçen kağıtların kullanılması düşünülmüştür. Diyelim ki 1000 liralık altına sahipsiniz. Ne kadar ağır olur değil mi? İşte 1000 liralık altını taşımak yerine kağıtların kullanılmasına geçilmiştir. İnsanlar artık alışverişlerinde altın yerine birbirlerine bu kağıtları vermeye başlamışlardır. Bu kağıtlar yaygınlaşmaya başlayınca ülkeleri yönetenler vatandaşlarına şöyle seslenmişlerdir. Ülkemizdeki tüm vatandaşlara hizmet edecek büyük bir depo ve matbaa makinelerinden oluşan bir yapı oluşturduk. Artık altın yerine geçecek bu kağıtları biz basacağız. Siz altınlarınızı bize verecek, biz de size altınlarınızın değeri karşılığı bu kağıtlardan vereceğiz. Üstelik altınlarınız devletin depolarında güven içinde saklanacak ve dilediğiniz zaman size verdiğimiz kağıtları bize geri vererek altınınızı alabileceksiniz. Bundan böyle tüm ticaret hayatında bu kağıtlardan kullanılacak. Bu sözünü ettiğimiz kağıdın para olduğunu herhalde anlamayan yoktur artık. Depo ve matbaa makinelerinden oluşan yapı ise Merkez Bankası'dır. Bugün merkez bankaları ülkelerinin paralarını basarken aynı zamanda altınları da depolarında saklamaktadırlar. Kağıt paralara ekonomide banknot adının verildiğini de söylemeden geçmeyelim. Merkez bankalarının bastıkları paralar elden ele geçerek ticaret hayatının işlemesine yardımcı olur ve ekonomik hayatın düzenini sağlar. Bu işleyiş bir ekonomistin anlattığı hikayeden de anlaşılacağı üzere aslında oldukça basittir. İyi kalpli bir bakkalın camının kötü bir çocuk tarafından kırıldığını düşünelim. Bu, olaya şahit olanlar için gerçekten üzücü bir durumdur. Çünkü bakkalın bu camı tamir ettirmesi için para harcaması gerekecektir. Bakkalın camı tamir ettirdiğini ve camcıya, hikayede söylendiği gibi 6 frank, bu Fransa'nın eski para birimi, verdiğini düşünelim. Camcı işini büyük bir zevkle yaparken, akşam çocuklarına bu parayla güzel bir pasta alabileceği için de mutludur. Camcı, bakkaldan aldığı bu 6 frankı fırıncıya verir ve karşılığında güzel bir pasta alır. Fırıncı, parayı aldığı için sevinecek ve o da bu parayı doğal olarak başka bir yerde harcayacaktır. Böylece 6 frankın yolculuğu sürüp gidecektir. Sonuca gelirsek, camın kırılmasının yarattığı zararın giderilmesi için harcanan para, ticaret hayatının işlemesine yardım ederken, ekonomik hayatında düzenini sağlamış olacaktır. Bu hikayede de gördüğünüz gibi elden ele geçen sadece 6 franktır ve birçok kişinin isteklerine kavuşmasına sebep olmuştur. İşte para bu nedenle sihirli bir anahtardır. Ticaret hayatı geliştikçe kağıt paranın altınla olan ilişkisi de yavaş yavaş ortadan kalkmış ve daha önce anlattığımız kur denilen paraların birbirlerine karşı değerlerini gösteren sayılar ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada altın karşılığı para basan bir merkez bankası kalmamıştır diyebiliriz. Altın, para yerine kullanılması en kolay eşya olduğu için bir yatırım aracı olarak piyasalarda sıklıkla alınıp satılır. İnsanlar ekonominin kötü gittiği zamanlarda para hakkında "Bu kağıtların pek değeri yok, en iyisi altın alalım" diye düşünerek altına hücum ederler. Bu sağlıklı bir düşünce değildir ama olumsuz koşullarda İnsanların iyimserliklerini kaybedebileceğine de ihtimal vermek gerekiyor. Fazla uzun sürmeyen böyle dönemler, altına paradan daha fazla önem verilmesi sonucunu doğurur. Altın, her zaman için güvenli bir liman, kötü havalarda sığınılacak bir sığınak olarak kabul edilir. Bu nedenle de cazibesi hiç sona ermez. Fon nedir? Şimdiye kadar dinledikleriniz size yatırım yapmak dedikleri bu muymuş dedirtebilir. Bu düşüncenizde pek de haksız sayılmazsınız üstelik. Ekonominin temelleri ve yatırım enstrümanları, insan ihtiyaçlarını karşılamak için var olduklarından, doğaları ve işleyişlerini kavramak çok zor değildir. Fakat yine de bu size yatırım yapmanın kolay bir şey olduğunu düşündürmesin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de yatırım seçenekleri son yıllarda oldukça büyük bir artış göstermiştir. Tarih boyunca varlıklı bir kişi olmanın en kritik aşaması, tasarruf yapmayı bilmek olarak kabul edilmiştir. Fakat çağımızda bu düşüncenin doğruluk payı giderek azalmaktadır. Tasarruf yapmak kadar önemli başka bir aşama olan doğru yatırımların yapılması da önem kazanmıştır. Yatırım yaparken her insanın kafasından aynı sorular geçer. Ne zaman kazanacağım? Neye yatırım yapacağım? Ne kadar yatıracağım? Paramı kim yönetecek? Mevcut yatırımımdan vazgeçip başka bir şeye yatırım yaparsam ne olacak? Ve bunun gibi daha birçok soru. Bu kadar çok sorunun doğru yanıtının birçok kişi tarafından bilinmesi oldukça zordur. Bu soruların bazılarına cevap vermek o kadar güçtür ki, mutlaka profesyonel bir danışmana ihtiyaç duyarız. Bu mesleği, ekonomiyi, piyasaları ve yatırımın inceliklerini bilen uzman kişilere danışmamız gerekir. Ancak uzman bir kişiyi bulmak hem zor hem de pahalı bir iştir. Size vereceği hizmetin belli bir miktar karşılığı olacaktır ve bu birçoklarının ödemek istemeyeceği bir tutar bile olabilir. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Uzman desteğini boş verip sınırlı bilgi ve tecrübemizle mi hareket edeceğiz? Siz de çok iyi bilirsiniz ki hayat her zaman güçlü yönlerin paylaşılmasıyla anlam kazanır. İlkokulda henüz küçük bir çocukken güzel bir yer görmek için uzak yerlere nasıl gittiğinizi unuttunuz mu? Mesela bütün sınıfın katıldığı müze gezilerine. O yaşlarda görmek istediğimiz birçok yeri bu geziler sayesinde görebilmiştik. Üstelik ne o yerlere nasıl gidileceği, ne kadar sürede gidileceği ya da ne zaman gidileceğini biliyorduk. Öğretmenlerimiz bizim için organize etmişlerdi. Taşıma şirketleriyle konuşarak otobüs, gideceğimiz müzeyle görüşerek biletlerimizi ayarlamışlardı. Konusunda uzman kişilerin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak o küçük yaşımızda uzak bir müzeyi gezmenin mutluluğunu tatmıştık. Ne kadar hoş günlerdi, değil mi? İş, yatırım yapmaya gelince bize yardımcı olacak kişileri bulmak da artık hiç zor değil. Fon denilen yapılar artık bu işe yarıyorlar. İnsanlar tasarruflarını fonlara yatırıyorlar ve ondan sonrasına hiç karışmıyorlar. Sizin yatırım isteklerinizi dinleyen uzmanlar, hisse senedinden dövize, altından gümüşe, dilediğiniz yatırım aracına sizin adınıza yatırım yapıyorlar. Siz istediğiniz sürece de bu yatırımı sürdürüyorlar. Kısacası sizin yerinize paranızı yönetiyorlar. Dilediğiniz zamanda yatırımlarınızın karşılığı olan parayı size ödüyorlar. Küçük tasarruflarını hisse senedine yatırmak isteyen bir üniversite öğrencisi olduğunuzu düşünün. Beğendiğiniz birkaç büyük şirketin hisse senedine yatırım yapmak istiyorsunuz. Fakat ortada bir sorun var. Tasarruflarınız henüz küçük olduğu için sadece bir şirketin hisse senedini satın alabilirsiniz. Paranız ancak bu kadarına yetiyor. Şimdi böyle bir durumda olsanız ne yaparsınız? Fonun ne olduğunu öğrendiğinize göre ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz demektir. Büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan bir fona tasarruflarınızı yatırabilirsiniz. Oradaki uzmanlar sizin istediğinizi yaparak paranızı büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırırlar ve sizin yerinize takip ederler. İşlerinde uzman bu kişiler paramızı yönetirken biz parmaklarımızı bile kıpırdatmayız. Ne kadar güzel, değil mi? Uzman kişilerden ekonomi ve finans hakkında yardım alarak yatırım yapmak ya da başka bir deyişle söylersek fonlara yatırım yapmak, varlıklı bir kişi olmak için bilginin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterir gibidir. Şimdi fonlarla ilgili bir anekdotu aktarmak istiyorum sizlere. İlk yatırım fonumuz. Tacirler Menkul Değerleri kurduğumuz dönemde, ki bu 1991 yılıydı, yönetim kurulu başkanımız Ali Tacir Bey bir fon kurmamızı önerdi. Tacir ailesinin bireyleri, tanıdıklar ve eş dostun katılımı ile 1 trilyon TL tutarında bir fon oluşturduk. Paramızdan 6 sıfır atılmadan önce bu miktar yaklaşık 600 bin Amerikan dolarıydı. Yani bugünkü 1 milyon Türk lirası. Ben de o dönemde pek bir birikimim olmadığı için fona 10 milyar Türk lirası, yani bugünkü 10 bin lira ile katılmıştım. Fonu bir süre ben yönettim. O zamanlar şirketin genel müdürü olmama rağmen çok az borsa tecrübem olduğu için sürekli zarar eden alsat işlemleri yaparak fonu birkaç ay içinde 600 milyar lira seviyesine düşürdüm. Kimsenin yüzüne bakamaz olmuştum. O sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini tamamlamış olan Ziya Tacir adlı arkadaşımız şirketimize katıldı. Teknik analize özel bir ilgisi olan ve o konuda birçok kitap okumuş olan Ziya, fonun yönetimini devraldı. Piyasa oldukça kötüye dönmüştü. Ama ikimiz de tecrübesiz olduğumuz için o kötü piyasa şartlarına rağmen alsatlara devam ettik. Sonunda fonumuz 200 milyon TL, benim katkım ise 2 milyon TL civarına düştü. Bu aşamada Ziya ile artık alsat yapmamaya ve fona 6-7 tane sağlam hisse senedi alarak beklemeye karar verdik. Her zarar eden alsatçı gibi biz de ister istemez uzun vadeli yatırımcı olmuştuk. Ben bir süre sonra iş değiştirdim ve fonu unuttum. Yıllar sonra 2000 yılı içinde borsanın rekorlar kırdığı bir dönemde Ziya ile karşılaştım. Bana fonu hatırlattı ve istersem paramı alabileceğimi söyledi. 2 gün sonra hesabıma 80 milyar Türk lirası geldi. Sevgili Ziya'nın ustaca seçtiği ve bu arada yükselenleri satarak düşük fiyatlı olduğunu düşündükleriyle değiştirdiği hisse portföyü, 2 yıl içinde en düşük değeri olan 200 milyar Türk lirası seviyesinden tam 40 misli yükselmişti. Ziya, yaptığımız hatalardan dersler çıkararak usta bir fon yöneticisi olmuş ve bizi eşe dosta mahcup olmaktan kurtarmıştı. Buradan alacağımız ders, borsada al-sat yaparak para kazanmak imkansızdır. Doğru hisseleri alıp beklemek ise hiç beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Yatırımlarınızı sürekli takip etmekte fayda vardır. Performansı düşük şirketlerin hisselerini iyi olanlarla değiştirmek olumlu sonuçlar verir. Yatırım kararlarımızda bilgi neden önemlidir? Gelin kısa bir yolculuk yapalım ve 1999 yılına gidelim. Dünya satranç şampiyonu Kasparov, 75 ülkeden 50 binden fazla satranç oyuncusuna karşı bir oyuna başlar. Bir kişi tam 50 bin kişiye karşı. İnanılmaz değil mi? Peki kim kazanır dersiniz? İnternet üzerinden oynanan oyunda Kasparov'un her hamlesine karşı oyuncular kendi hamlelerini öneriyor ve en çok oyu alan hamle oynanıyordu. Böylece 50 bin kişinin hamlesi içinde en doğru hamle seçiliyordu. Çoğu zaman günde bir hamleden fazla yapılamıyordu. Oyun tam 62 hamle sürdü. Sonuç kimilerinin beklediği şekilde, kimilerine göre ise sürprizdi. Kasparov 50 bin kişinin aklını yenmişti. Peki Kasparov bunu nasıl başardı dersiniz? Kasparov elbette dünyanın en iyi satranççısıydı. Ama aklına güvenmekle yetinmemişti. Oynanacak hamleleri internet forumlarında tartışan satranç oyuncularının yazdıklarını da okumuştu ve ne tür hamleler yapacaklarını, stratejilerinin ne olduğunu önceden öğrenmişti. Kasparov'un oyun bittikten sonraki itirafı şöyleydi. Karşılaşma aslında berabere bitmeliydi. Fakat forumları okuyarak avantaj sağladım. İşte Kasparov'un aklını ve bildiklerini yeterli görmeyerek, rakibi hakkında daha fazla bilgi edinme gayreti ona bu başarıyı getirmiştir. Vereceğimiz yatırım kararlarında da bu durum geçerlidir. Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ne kadar yüksek olursa olsun, günlük gelişmeleri izleyerek daha çok şey bilmek başarının altın kuralıdır. Okulumuzda başarılı bir öğrenci olmamız nasıl ki çok çalışarak çok şey öğrenmemize bağlıysa, varlıklı bir insan olmak için de aynısı geçerlidir. Yine sizlere bir anekdot aktarmak istiyorum. Tio ile ev alan garson. Bir gün yabancı bir fon yöneticisiyle sıkça gittiğim bir restoranda iş yemeğindeydim. Yemeğin sonuna doğru bize servis yapan garson yanımıza geldi ve "Atilla abi, müsaade edersen bugün tatlınızı ben ikram edeyim," dedi. Birazdan masamızın üstü o restoranın tüm tatlılarıyla doldu. 2 kişinin yemesi mümkün olmayan bu kadar tatlıyı bize neden ikram ettiğini sorunca garson arkadaş, "Bana geçen sene içinde A hissesi almamı tavsiye etmiştiniz. Ben de bu tavsiye üzerine arabamı satıp bütün parayla bu hisseden aldım. Hisseler yükseldi, onları sattım ve sayenizde ev aldım. Allah razı olsun," dedi. O güne kadar prensip olarak müşterilerimiz dışında hiç kimseye hisse senede alım satım tavsiyesi vermemiş olan ben hayretler içinde kaldım. Ayrıca söz konusu hisse hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ne müşterilerimize, ne fonlarımıza, ne de kendi hesabıma almış olduğum bir hisseydi. Garson arkadaşa yanıldığını, böyle bir tavsiyede bulunmadığımı söyledim. O ise benim söylediğimden emin olduğunu söyledi ve yeni bir tavsiyem olup olmadığını sordu. Ona yeni aldığı evde mutlulukla oturmasını ve böyle tüyolara kanıp büyük riskler almamasını tavsiye ettim. Buradan çıkaracağımız ders, asla tüyo ile hisse senedi yatırımı yapmayın. Bu olayda oluşan kazanç tamamen tesadüftür. Kulaktan dolma tüyolarıyla yapılan yatırımların çoğunluğu hüsran ile sonuçlanır. Emeklilik, ak akçe kara gün içindir. Hayatımızın en son evresi emeklilik dönemidir. İster işçi, ister memur, ister şirket sahibi olsun, insanların çok önemli bir çoğunluğu yaşamlarının ilerleyen bölümlerinde çalışmayı bırakıp kendilerine ve ailelerine zaman ayırmayı hedeflerler. Bazılarımız isteyerek, bazılarımız ise çalışarak elde edeceği gelire ihtiyacı olmasına rağmen, iş yerinin ve bağlı bulunduğu sigorta sisteminin şartları yüzünden istemeyerek de olsa emekli olurlar. Emeklilik hayatının özelliği, yaşamımızın ne kadar süreceği belli olmayan tek evresi olmasıdır. Okul öncesi hayatımız, okul yılları ve çalışma hayatımızın ne kadar sürecekleri aşağı yukarı bellidir. Bu süreleri uzatmak veya makul ölçülerde kısaltmak elimizdedir. Ancak emekli olduktan sonra hayatımızın ne kadar süreceğini bilmediğimizden, emeklilik süremizin uzunluğu hakkında hiçbir fikrimiz olmaz. Hatırlarsanız, hayatımızın evreleri bölümünde emeklilik dönemini iş yaşantımızın sona erdiği, düzenli gelirimizin düştüğü veya artık düzenli gelir elde etmediğimiz ve ihtiyaçlarımızı tasarruflarımız ile karşıladığımız dönem olarak tanımlamıştık. Maaşlı işlerde çalışan işçi ve memurlar emekliliklerinde sosyal sigortalar veya Bağkur veya emekli sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli maaşı alırlar. Bu maaş, çalıştıkları dönemde aldıkları ücretten daha düşüktür. Dolayısıyla emeklilik döneminin en çok dikkat edilmesi gereken özelliği aylık sabit gelirin düşmesidir. Bu nedenle hayat standartlarımızı düşürmemek için aradaki farkı birikimlerimizden elde edeceğimiz faiz, temettü gibi gelirler ile kapatmak zorundayız. Aksi takdirde geçmişte oturduğumuz evde oturamamak, arabamızın masraflarını çıkaramamak, sağlık giderlerimizi karşılayamamak, eğlenceye, seyahate ayıracak para bulamamak gibi istenmedik durumlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksektir. İşte bu nedenle tüm yaşantımız boyunca hayatımızın ne kadar süreceğini bilemediğimiz bu evresi için tasarruf yapmak ve bu tasarrufları iyi yatırımlara yönlendirmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız şarttır. Yatırım danışmanları müşterilerine emeklilik dönemiyle ilgili yatırım tavsiyeleri verirken yaptıkları hesaplamalarda yaşam beklentisi için ortalama bazı değerler kullanırlar. Emeklilik hesaplarının ana parametreleri şunlardır. Kişinin emeklilik öncesi aylık gelir durumu, emeklilik sonrası aylık gelir ihtiyacı, toplam birikim tutarı, yaşam beklentisi yani tahmini emeklilik dönemi süresi, acil ihtiyaçlar, hastalık, kaza, yangın ve bunun gibi ihtiyaçlar için ayrılacak bir güvence fonu tutarı ve yatırıma yönlendirilen miktarın yıllık getiri beklentisi. Bu parametrelerden yola çıkarak kişiler emeklilik dönemlerini planlarlar. Bu parametrelerin en önemlisi yaşam beklentisidir. Bu konuda çeşitli kurumlar, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi düzenli olarak her ülkedeki ortalama yaşam beklentisi istatistiklerini yayınlarlar. Ortalama yaşam beklentileri gelişmiş ülkelerde daha uzun iken, az gelişmiş ve sağlık standartları düşük ülkelerde daha kısadır. Bunun yanı sıra genellikle kadınların erkeklerden daha uzun yaşam beklentisine sahip olmaları da ilginç bir durumdur. Örneğin Japonya'da ortalama yaşam beklentisi 83 yaşken bu Türkiye'de 73 yaş civarındadır. Kadınlar için ortalama yaşam beklentisi İsviçre'de 84 iken erkekler için 79'dur. Yine ortalama yaşam beklentisi Amerika'da 78 iken Filipinler'de 68, Zimbabwe'de ise 47'dir. Özellikle az gelişmiş olan Afrika ve Güney Asya ülkelerinde ortalama yaşam beklentisi oldukça kısadır. Dünya ortalaması ise 2010 yılı için 68 yıldır. Bu hesaplara göre Türkiye'de 65 yaşında emekli olmayı düşünen bir kadının bu ortalamalara göre 10 yıllık bir emeklilik dönemi olacaktır. Çünkü Türkiye'de kadınların ortalama yaşam beklentisi 75 yıldır. Ancak yatırım danışmanları emekli adaylarına bu ortalamaların üzerinde bir emeklilik dönemine göre hazırlık yapmalarını, yaşamlarının ortalamalardan daha uzun sürmesi durumunda açıkta kalmamaları için tavsiyede bulunurlar. Bu hesapları bir örnekle belirtelim. Emine Hanım ayda 2500 lira net maaş alan 40 yaşında bir öğretmendir. 60 yaşında emekli olmayı planlayan Emine Hanım, emeklilik döneminde enflasyonun etkilerinden arınmış olarak aynı gelir düzeyinde kalmayı hedeflemektedir. Ancak bağlı bulunduğu sigorta sistemine göre, emeklilik sigortası maaşı son yıl aldığı maaşın ancak yarısı olacaktır. Ortalama yaşam beklentisi istatistiklerine göre 15 yıl kadar bir emeklilik süresi geçirecek olan Emine Hanım'ın 60 yaşına kadar ilave tasarruf yaparak ilerideki gelir açığını bu tasarruf ile kapatması gerekmektedir. Bu konuda görüştüğü yatırım danışmanı Emine Hanım'a hala kazanmaya devam ettiği bu dönemde elinden geldiğince tasarruf yapmasını ve bu tasarruflarını bireysel emeklilik sisteminde değerlendirmesini önerir. Bireysel emeklilik sistemi. Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür. Samuel Johnson. Bireysel emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik dönemlerinde ek bir gelir imkanı elde etmelerini amaçlayarak, çalışma hayatlarında sahip oldukları yaşam standardını emeklilik döneminde de sürdürmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Bu sistem, devlet tarafından yönetilen sosyal sigorta, Bağkur ve emekli sandığı sistemleri gibi zorunlu değildir. Gönüllü katılım esasına dayanır. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre sisteme aylık katkılarda bulunurlar. Bireysel emeklilik sistemine yapılan aylık katkılar, katılımcıların tercih ettikleri emeklilik yatırım fonlarında yatırımlara yönlendirilir ve konusunda uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilirler. Bu sistemde elde edilecek olan birikim, sisteme düzenli olarak yapılacak tasarruflara, bu tasarrufların yönlendirildiği fonların getirisine ve katılımcının sistemde kalma süresine bağlı olarak değişmektedir. Devletimiz, Türkiye'deki tasarrufların büyümesini desteklemek için 2013 yılı başından itibaren bireysel emeklilik sistemine %25 oranında bir devlet katkısı uygulamaya başladı. Bu tarihten itibaren her yapılan 100 liralık katkı için devlet, katılımcının hesabına 25 Türk lirası yatırıyor. Yıllık asgari ücret toplamına kadar yapılan katkılara verilen bu %25'lik destek, bireysel emeklilik sistemini çok cazip bir yatırım haline getirmiştir. Bu devlet katkısı, kısaca BES olarak anılan bu sisteme olan ilgiyi arttırmaya yönelik bir teşvik niteliğinde olduğu için uzun yıllar sürmesi beklenemez. Ama katılımcılar önümüzdeki birkaç yıl boyunca bundan yararlanacaklardır. Konuyu daha önce bahsetmiş olduğumuz örneğe devam ederek biraz açalım. Bugün 40 yaşında olan Emine Hanım'ın emekli olacağı 60 yaşına kadar birikim yapacağı 20 yıllık bir süre vardır. Ortalama yaşam beklentisi 75 yıl olmasına rağmen Emine Hanım 80 hatta 85 yıl yaşayacağını düşünerek hesap yapmasının daha garantili olduğunun farkındadır. Amacı içinde risk kelimesi geçmesine rağmen çok da kötü bir risk kategorisi olmayan uzun yaşama riskini hesaba katmaktır. Emine Hanım, emeklilik için ayırdığı birikimin bittiği tarihten daha uzun yaşarsa maddi sıkıntı çekeceğinin bilincindedir. Ve enflasyonun da etkilerini hesap ederek 60 yaşına geldiği dönemde maaşının 5000 lira ve emeklilik hayatına geçtiği günden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacağı maaşın 2500 lira olacağını hesaplar. Buna göre ömrünün kalan kısmında ki 85 yaşına kadar yaşarsa 25 yıl boyunca yaşam kalitesini düşürmemek için aylık bir gelir desteğine ihtiyacı vardır. Bunu bugünden BES'e yapacağı katkılarla ve bu katkıların getirileriyle sağlamaya karar verir. Her ay maaşından 500 lira biriktirebilen Emine Hanım, bir bireysel emeklilik şirketinde hesap açarak BES sistemine kaydolur ve yatırım danışmanının tavsiyesiyle aylık birikimlerini düzenli olarak hisse senedi, devlet tahvili ve özel şirket tahvili fonlarına düzenli olarak yönlendirmeye karar verir. Yatırım danışmanı böyle bir portföyün getiri beklentisinin yıllık %10 civarında olduğunu belirtir. %25'lik devlet katkı payının 5 yıl süreceğini öngören yatırım danışmanı Emine Hanım'a bir tablo çıkartır. Bu tabloya göre Emine Hanım'ın yatırım yaptığı fonların yıllık %10 gibi bir getiri sağlaması durumunda, örneğin 5. yıl sonunda devlet katkısı ile toplam birikimleri 48 bin lira seviyesine ulaşıyor. 5. yıldan sonra %25 katkının kalkması durumunda bile 20 yıl sonra Emine Hanım'ın aylık 500 lira tutarındaki tasarrufların değerinin 400 bin liranın üzerinde olması bekleniyor. Bu birikim Emine Hanım'ı emekliliğinde rahat ettirecektir. Sigorta. Eşeğini önce sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a emanet et. Türk atasözü. Yetişkinlerin en büyük endişeleri, yıllar boyunca büyük çabalarıyla elde ettikleri birikimlerin beklenmedik olaylar sonucu yok olmasıdır. Satın almak için büyük fedakarlıklar yaptığımız ve çok severek içinde yaşadığımız evimizin bir yangında yok olması, eşyalarımızın açık unutulan bir musluk nedeniyle büyük hasar görmesi, arabamızın bir kazada kullanılamaz duruma gelmesi gibi olaylar, bu tür risklere karşı korunma ihtiyacını doğurmuştur. Neyse ki bu tür risklerden doğan zararlara karşı bizleri koruyan bir mekanizma vardır. Sigorta. Yaşantımız boyunca tüm varlık ve girişimlerimiz risk adı verilen belirsizliklerin tehdidi altında olacaktır. Sigorta, risklerin gerçekleşmesi halinde doğan zararı karşılar, böylece geleceğin maddi açıdan belirsizlik oluşturmasını önler. Sigorta, kişi ve kurumlara güven sağlayarak geleceğin planlanmasını mümkün kılar. Sigorta sektörünün kökenleri M.Ö. 1800 yıllardaki Hammurabi yasalarına kadar gider. O dönemde Babilliler gemi ticaretini sigorta eden bir sistem oluşturmuşlardı. Daha sonra Roma İmparatoru Claudius'un gemi ticaretini teşvik etmek ve gemiyle ticaret yapan girişimcileri fırtınalardan görecekleri zararlardan korumak için bir sigorta şirketi gibi çalıştığı anlatılır. Sigorta aslında organize bir sosyal dayanışma sistemidir. Örneğin bir ev sahibi evinin bir yangında yok olması durumunda zararını karşılamak için evin değerinin yani taşınan riskin düşük bir oranında bir sigortalama ücretini ki buna sigorta primi denir bir sigorta şirketine öder. Sigorta şirketi kendisine bu amaçla prim ödeyen kişilerin risklerini ortak bir havuzda birleştirir ve herhangi bir risk oluştuğunda örneğin katılımcılardan birinin evi yandığında onun zararını bu havuzdan karşılar. Bu sistemde katılımcı ne kadar fazla olursa risk daha fazla kişiyle paylaşıldığından sistem daha sağlıklı çalışır. Örneğin değeri 1 milyon lira olan evimizi yangın riskine karşı sigortalatmak için bir sigorta şirketine başvurduğumuzu varsayalım. Bu sigorta şirketi yıllardır takip ettiği istatistiksel bilgilere dayanarak bizim evimizin bir yangında yok olma ihtimalini hesaplayacak ve bir sigorta primi belirleyecektir. Örneğin yıllık 3000 lira. Bu primi ödememiz durumunda evimiz bir yıllığına yangın riskine karşı sigortalanmış olacaktır. Gerçekleşmesini hiç istemediğimiz bu felaketin ortaya çıkması durumunda sigorta şirketi zararımızı ödeyecek ve evimizi yeniden inşa etmemizi sağlayacaktır. Böylece yıllık 3000 lira gibi düşük bir ödeme ile 1 milyon lira değerindeki yatırımımızı güvence altına almış olacağız. Sigorta şirketleri binlerce, hatta on binlerce kişinin evlerini sigortalarlar ve bunların her birinden risklerine oranlı primler tahsil eder, bu primleri de bir havuzda toplarlar. Sigortalama dönemi içinde evleri yananlara bu havuzdan ödeme yaparlar ve her sigorta yaptıran kişinin evi yanmadığı için kendileri zarar etmeden hatta kâr ederek varlıklarını sürdürürler. Bazı kaderci kişiler her yıl prim ödememek için nasılsa bana bir şey olmaz diye düşünerek sigorta yaptırmazlar. Ancak bu tür risk seven kişiler bir yangın olması durumunda maalesef her şeylerini kaybetmekle karşı karşıya kalırlar. Temel sigorta türleri, can sigortaları, hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası gibi sigortalar, mal sigortaları, kasko, oto sigortaları, yangın sigortası, nakliyat sigortası, mühendislik sigortası gibi sigortalar, sorumluluk sigortaları, hukuksal koruma sigortaları ve kredi sigortaları gibi çeşitli alanlarda oluşur. Modern sigortacılık sektörünün temelleri 17. yüzyılda İngiltere'de atıldı. 1666'da binlerce evi yok eden Büyük Londra yangını sonrasında yangın sigortası üzerine uzmanlaşan sigorta şirketleri kuruldu. 17. yüzyıl içinde Londra, dünya ticareti açısından çok önemli bir liman şehri oldu. 1680'lerin sonuna doğru Edward Lloyd'un açtığı kahvehane, zamanla denizcilerin önemli bir buluşma yeri haline geldi. Lloyd, Londra'ya gelen ve buradan giden tüm gemilerin listesini tutmaya ve yayınlamaya başladı. Bir süre sonra bu liste, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve deniz kazalarında dahil olduğu birçok bilgiyi içermeye başladı. Bu kahvehaneye gelen girişimciler zaman içinde çeşitli riskleri alıp satmaya, yani sigortalamaya başladılar. 100 yıl kadar sonra buranın müdavimlerinden 79 girişimci bir araya gelerek nakliyat ve özel riskler konusunda uzmanlaşacak olan tarihteki en ünlü sigorta şirketi Lloyd's'u kurdular. Türkiye'de de sigortacılık aynı Londra'da olduğu gibi bir yangın sonucu ortaya çıktı. 1870 yılındaki Beyoğlu yangınını takiben temelleri atılan sigorta sektörü, Türk halkının kaderci tavrı nedeniyle uzun bir süre beklenen gelişmeyi gösteremese de, yakın dönemde sigorta bilincinin artması ile büyük bir ivme kazanmıştır. Günümüzde sigortacılık sektörü hemen hemen her tür riski sigortalamaktadır. Bunların başında hayat sigortaları gelmektedir. ailesinin geçimini temin eden bir kişinin hayatını kaybetmesi durumunda, onun eş ve çocuklarının gelirden yoksun kalmamalarını sağlayan sigortalardan tutun da, bir kaza durumunda çalışamayacak hale gelen birinin gelecekteki gelirlerini garanti alan sigorta türleri mevcuttur. Herhangi bir ihmal sonucu başkalarına verebileceğimiz zararları bile sigortalatmak mümkündür. Yaşantımız boyunca karşılaşacağımız bazı riskler arasında erken yaşta ölüm riski, sağlığımızı kaybetme riski, çalışamama riski, evimizi yangın, sel gibi felaketler sonucu kaybetme riski, arabamız ile kaza yapma riski, başka birisine zarar verip dava edilme riski ve evimize hırsız girme riskini sayabiliriz. Gördüğünüz gibi yaşamımız boyunca sürekli çeşitli risklerle karşı karşıya geleceğiz. Bu risklerin ne olduğunu bilmemiz, bunların oluşması durumunda karşılaşacağımız zararları ölçmemiz ve mümkün olduğu ölçüde bunlara karşı önlemler almamız gerekiyor. Bu nedenle sigorta sistemini yakından tanımamız ve hayatımız boyunca sigorta yaptırmayı alışkanlık edinmemiz, birikimlerimizi korumak açısından çok önemlidir.